Ayrım 9. Silahtarın Bahçeleri. Zaber Yeseyan. Sayfa 74. Bir yanda kızartma tavası, bir yanda mangal ateşi ha Dudu diye araya girerdi Yeranik teyze. Büyük annem Yeranik teyzenin alaylı imalarını aldırış etmeden kilisenin imtiyazlarını kullanma konusunda uyguladığı yöntemleri anlatmaya devam ederdi. O zamanlar kiliseler çan çalmazdı. Onun yerine şafak vakti diyakoz iki tahta plaketi birbirine vurmaya başlar, yardımcısı da mahalleyi dolaşır ve ilahiler söyleyerek inananları sabah duasına çağırırdı. Erkeklerin gitmekten başka şansı yoktu. Kadınlarınsa evde dua etmelerine izin verilirdi. Perhis günlerinde yasakçı denilen görevliler av köpekleri gibi sokakları dolaşırlar ve nerede pişen bir et kokusu duyarlarsa evin reisini tutuklar, kamçılar, pişenlere el koyar ve ceza keserlerdi. Bazen suçluyu sürükleyerek götürür ve kilisenin zindanına kapatırlardı. Karşı koymaya kalkışanlar patrikliğe götürülür, nedamet getirene kadar oradaki zindanda kilitli kalırdı. Aşırı vakalarda sanık tımarhaneye kapatılır ve bir daha ondan haber alınamazdı. O günlerde Narlı Kapı'daki Aziz John Kilisesi'nin mahzeni tımarhane işlevi görmekteydi. İçeri kapatılanlar el ve ayak bileklerinden duvara zincirlenirlerdi. Dini ayinler sırasında ses çıkarmamaları için kamçılanırlardı. Bağırıp küfretmeyi sürdürenlerin kamçı altında öldüğü olurdu. Büyük annemin dediğine göre dayağı atanlar kurbanlarından daha çok küfrederlermiş. İşte böyle bir zamanda 14 yaşındaki Dudu yanında bir sürü yaşlı akrabasıyla birlikte ilk kez evinden çıktı ve kiliseye yollandı. O günlerde Hristiyan kadınlar Avrupa'ya elbiseler giymez, Müslümanlar gibi yüzlerini peçeyle örterlerdi. Kiliseden eve dönerken Lusik ve akrabalarının karşılaştığı birkaç yeniçeri kıza saldırdılar ve yeşil desenleri olduğunu söyleyerek peçesini yırttılar. Yeşil, İslam'ın kutsal rengiydi ve bu yüzden gavurlara yasaktı. Yaşlı kadınlar çığlık atmaya başladılar. Diyakoz ve yardımcısı imdada koştu. O sırada yeniçerilerin arasından ansızın çıkıveren, kavgadan yararlanarak Lusik'i zarar görmeden eve götürdüler. Ama kızın şerefi lekelenmişti. Yüzünü paganların gördüğü bir kadınla kim evlenmek isterdi ki? Üstelik onu evde tutmak da güvenli değildi artık. Çünkü yeniçeriler her an evi basıp onu kaçırabilirlerdi. Bu rezalete meydan vermemek için Lusik'in annesiyle babası kıza bir koca bulmak üzere hemen bir çöp çatan tuttular. Çöp çatan Üsküdar'a gelmişti. Çünkü yeniçerilerin nüfuzu burada daha azdı. Görünüşe göre mahallenin erkekleri onlarla anlaşmaya varmıştı. Herhangi bir şiddet olayı çıktığında da vuruşmaktan çekinmiyorlardı. Zira başları derde girdiğinde bizimkiler Üsküdar'ın arkasındaki Anadolu ormanlarına sığınabiliyorlardı. Çöp çatana ayrıca elinden kadın alınması güç olan bir genç adam bulması tembihlenmişti. Büyük baba Agop da böyle bir adamdı. Büyük baba. Büyük baba, gözü peklikleri ve ustalıklarıyla ünlü olan kervanbaşıların ailesinden geliyordu. Üsküdar, eski günlerde önemli bir ticaret merkezi ve kervansaraylarıyla, süratli atlar barındıran ahırlarıyla ünlü bir kasabaydı. Büyük büyük baba, Şirin ve erkek kardeşi Ferhat, kervanlarla Bağdat'a, Basra'ya, İran'a ve Yeranik teyzeye göre ta Hindistan'a ve Çinimaçin'e kadar yolculuk etmişlerdi. Şirin aynı zamanda bir halk ozanı, Ferhat da bir öykü anlatıcısıydı. Dudu evliliğinde çok mutsuz olmuştu. Kendini tümüyle yabancı bir ortamda bulmuş olmasından kaynaklanmıyordu bu sadece. Şirin oğlu Agop garip ve karmakarışık biriydi. Halk ozanlığının yanı sıra babası gibi o da kervan başılık yapmıştı. Ama evlendiği zamanlarda kervan ticareti tarih olmuştu artık. Meyhanelerin müdavimi, cüretkar, kavgacı bir adamdı. Bazen de karşı konulmaz bir dürtünün esiri olarak karısını, çocuklarını, işini yüzüstü bırakır, atına atlayıp Çamlıca tepelerinin ardında kaybolurdu. Nereye gidiyordu? Ne yapıyordu? Kimse bu konudaki meramını tatmin edecek bir şeyi söyleyemedi. Herhalde bir Anadolu kasabasına gidip halk ozanı olarak şenliklere katılıyordu. Ya da belli bir yere vardıktan sonra atını bir posta istasyonuna bırakıyor ve dervişler gibi amaçsızca dolaşıp duruyordu. Her ne halse benim gençlik yıllarımda Üsküdar'ın yaşlıları Şirin oğlu Agop'un emsalsiz bir halk ozanı olduğunu söylerler. Hele doğaçlama yaptığı zamanlarda eşsiz olduğunu anlatırlardı. Türkler tarafından o kadar itibar görmüş ki Türk aileler oğullarını çömez yollarlarmış ona. Bazen Türk şarkılarını Ermenice harflerle kaleme aldığı anlatılırdı. Ancak üzülerek söylüyorum ki hiçbirini bulmaya muvaffak olamadım. Yalnız bir keresinde başka bir halk ozanının dul eşi tarafından 3 şiirinin okunduğunu duymuş ve çok etkilenmiştim. Ama o zamanlar sadece 12 yaşındaydım. Çaldığı müzik aletinin de ne olduğunu keşfedebilmiş değilim. Çünkü büyük babamın ölümünden hemen sonra büyük annem onu paramparça etmiş, bütün kağıtlarını yakmış ve tüm dertlerinin kaynağı olarak gördüğü için kocasının halk ozanlığı hakkında tek kelime bile etmeyi kabul etmemişti. Görünüşe göre Şirin oğlu Agop bu gizemli yolculuklarından bitmiş ve tükenmiş döner, karısının hizmetçilerini yumuşak başlılıkla kabullenir, ağır ağır gücüne, kuvvetine kavuşurdu. Bunun ardından da tekrar asileşir ve atına atladığı gibi yine Çamlıca Tepesi'nin ardında kaybolurdu. Bütün bu gezip dolaşmaları sırasında karısı evde yalnız ve savunmasız kalıyor, bazı zamanlar amansız bir sefaletle boğuşuyordu. Her zaman karnı burnunda, kocasına lanetler okur, kaderine lanetler okur ve dualara sığınırdı. Bu koşullar altında 13 çocuk büyütmüştü. Bunlardan 9 tanesi benim zamanımda hayattaydılar. Annem bu çocukların en küçüğüydü. O zamanlar 5 dayım ve 3 teyzem vardı. Bunların içinde Nahapet dayı evliydi ve ailesiyle yeni mahallede oturuyordu. Yeni mahalle, yeni yerleşim yerinin Türkçesi. O ve Pera'da oturan Haçık dayı demirciydiler. Pera, günümüzde Beyoğlu. İstanbul'daki Avrupalı toplumun önde gelen yerleşim yeri. Öbür dayılarım bir tekstil fabrikasında çalışıyorlardı ve hep birlikte aynı evde oturuyorduk. İlk anılar. Çocukluğumun ilk yıllarını düşündüğümde bazı bölük pörçük anılar olağanüstü bir netlikte zihnimde beliriyor. Erkek kardeşim doğduktan 2 ay sonra ölmüştü. Masamızın üzerindeki beyaz tabutunu hatırlıyorum. Kız kardeşim doğduğunda 4 yaşındaydım. Rum ebeyi hatırlıyorum. Evimizdeki kargaşayı ve genel düş kırıklığını. Herkes bir oğlan bekliyordu. Bahçemizde dolaştığımı, ip atladığımı, olağanüstü yaratıklar olarak gördüğüm çiçeklerle konuştuğumu anımsıyorum. Her şeyden fazla da hasta olduğum zamanları, bir çocuğun keskin algısıyla bunun evde doğurduğu endişeyi ve doktorun düşünceli sessizliklerinin anlamını sezişimi hatırlıyorum. Babamın yanan anlama koyduğu serin elini hala hissedebiliyorum. Korkulu bakışlarım onun gözleriyle karşılaştığında hemen bir tebessümün ardında kaybolan bir endişeyle karma karışık olmuş yüzünü hala görebiliyorum. Küçücük bedenimde yaşamla ölüm savaş halindeydiler ve bu mücadelenin mola verdiği çok enderdi. Geceleri babam eve gelir, yıkanır, üstünü değişip samur ev kıyafetini giyer ve bakır bir mangalın önüne yerleştirilmiş büyük koltuğa otururdu. Kömürlerin üzerinde bir sac ayağına oturtulmuş çaydanlık kaynardı. O zamanlar İstanbul'da çay çok içilirdi. Ama babam bu adeti Kafkasya'dan getirmişti. Çayı kendisi hazırlamaktan hoşlanır ve bütün gerekli törenleri yerine getirerek fincanlara boşaltırdı. Suyun kaynamasını beklerken babam günlük gazeteyi okurdu. Ben bu arada kucağına kıvrıldığımda samur gecelik entarisinin geniş etekleriyle üzerimi örterdi. Bu mükemmel yumuşaklık ve sıcaklığın içine yuvalanıp katıksız bir mutluluk içinde saatlerce gazetenin satırlarını takip ederdim. Arada parmağımı bir harfin üzerine bastırıp ne olduğunu sorardım. Babam okumayı bırakıp beni yanıtlardı. "Babanı rahat bırak," diye çıkışırdı annem ya da teyzelerimden biri. "Okuduğunu görmüyor musun?" Babam eliyle rahatsız olmadığını işaret eder, güven verici bir şekilde kucaklardı beni. Ve bir gün okumaya başladım. Babam gerçekten okuduğuma inanamadı. Sayfayı çevirip bir kelimeyi işaret etti ve ben onu heceleyerek okudum. O andan sonra yazılı bir şeye ne zaman gözlerim ilişse zihnim yarışa kalkıyor ve ancak tümüyle bitkin düşünce duruyordu. Sık sık ateşim çıkıyor, iştahım kesiliyordu. Annemle babamı mutlu edeceğime daha da vesveseli ve kaygılı yapmıştım. Çok sonraları bana anlattıklarına göre beynim ateş nöbetleri geçiriyormuş ve doktorumuz hastalıklı yapıma neden olan etmenlerden birinin erken gelişen zihnim olduğu fikrindeymiş. Ani kenti ağlar. Ani, Ermenistan'ın antik başkenti ve efsanevi binbir kiliseli şehir. 1064'te Selçuklu Türkleri tarafından 1239'da da Moğollarca yerle bir edildi. Geceleri beni uyutma işi Yukaper teyzeme aitti. O da bunu yumuşak, sevgi dolu bir sesle ninni söyleyerek yapardı. Ani kenti ağlar, kimse demez ona, ağlama, ağlama. Bu kederli şarkı içimi çaresizlikle doldurur ve ağır bir melankoli ruhumu baskısı altına alırdı. Karanlık duyguları dağıtmak için ağlayıp feryat etmek isterdim. Ama deneyimlerimle biliyordum ki daha kolay bir yol vardı. Bu yüzden gözlerimi kapatır ve uykuya dalmış gibi yapardım. O zaman Yukaper teyzenin sesi uzaklaşır ve kesilirdi. Yatak odasında yalnız kaldığımı anladığım anda gözlerimi açardım. Titreyen mum ışığında uzayan karanlık köşelerden üzerime gelen gölgeleri görebilirdim. Havada süzülen hayaletlerin silüetlerini görüp panik içinde gözlerimi kapatınca bu kez yıkıldığı için ağlayan Ani kenti gözlerimin önüne gelirdi. Ama akrabaların evinde gördüğüm o ünlü resmin reprodüksiyonundaki güzel kadın değildi ağlayan bu kez. Benim annem zavallı, umutsuz bir adamdı. Bitişik oda sıcak ve aydınlıktı. Kapının çatlağındaki parlak çizgi kapıları bana kapalı olan cenneti açığa vuruyordu. Babam bir köşede oturmuş gazetesini okuyordu. Kedi yumuşak karnına kıvırdığı kuyruğu ve yarı aralık gözleriyle ocağın başındaydı. Annem ve teyzelerim çene çalıyorlardı. Bazen sesleri odamın karanlığında duyulurdu. Bana bir koronun söylediği şarkılar kadar ahenkli ve tatlı gelen seslerinin sıcaklığını ne kadar severdim. Ama bütün bunlar yasak bölgedeydi ve eğer odamın dehşet dolu karanlığında haykırıp gözyaşlarına boğulursam, Yukaber teyze gelecek, kapıyı ardından kapatacak, bana ağlayan Ani kentini ve kimsenin ona ağlama demediğini söylemeye başlayacaktı. Büyükler benim yalnızca o ninni söylediğinde uykuya daldığıma inandıkları için gözlerimi kapatıyor ve uyumuş gibi yapıyordum. Başı soldan sağa sallanan sinirsel bir rahatsızlığı vardı. Yukaber teyzem beni yatağa girmem için ikna etmeye çabalıyordu. Umutsuzca itiraz ediyordum. Odada bulunan büyük anne araya girdi. "Çocuğu rahat bırak," dedi. "Daha erken, hava kararmadı bile." Bir kez daha ateş içinde yanan gözlerimi köşe penceresine çevirdim ve alacakaranlıkta hızlı ve yoğun biçimde yağan kara baktım. Bir adam sokağın üst başına doğru ilerliyordu. Bir elinde kova şeklinde bir mangal, öbüründe de zanaatinin araç gereçleri vardı. Kısa boylu, kambur, çarpık bacaklı bir Musevi tenekeciydi. Bakır kapkacağı onarır, teneke kutulardan tabaklar ve çeşitli kaplar yapardı. Yoksul müşterilerin yoksul zanaatkarı. Yokuşu ağır ağır, zahmetle tırmanışını izledim. Rüzgar, paltosunun kıvrımlarını kabartıp yelken gibi şişiriyordu. Elleri dolu olduğu için bir türlü toparlayamıyordu eteklerini. Ani ve kuvvetli bir esinti, vahşice uğulduyarak yoldan bir toz bulutu kaldırdı ve çarpık bacaklı adamı soğuk, beyaz bir örtüyle kapladı. Teneke mangalından dışarı uçuşan kıvılcımları görebiliyordum. Ansızın sokaktaki oğlanlar oyunlarını bırakıp yaşlı adama saldırdılar. Göz açıp kapayana kadar adam yere yıkılmış, aletleri yolun bir tarafına dağılmış, mangalındaki korlar karların üstüne saçılmıştı. Adam harap olan eşyalarının arasında dizlerinin üstüne çökmüş, umutsuzca dizlerini döverek ağlarken oğlanlar çığlıklar atarak vahşi bir neşeyle güldüler ve yan sokakların karanlığında gözden kayboldular. Bu olanlar yüreğimi parçalamıştı. Var gücümle çığlıklar atmaya başladım, ağlamaya başladım. Annem, teyzelerim ve büyük annem anında etrafımı sarıp beni soru yağmuruna tuttular. Gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı sel gibi akarken ihtiyar adamı gösterdim onlara. Dağılmış, harap olmuş araçları ve kömürlerinin arasında kayıplarına Ani kenti gibi ağıt yakan adamı. "Aldırma çocuğum," dedi büyük annem. "O adam bir Yahudi." "Bir Yahudi." Bu sözcüğün anlamını bilmediğim için yalvaran gözlerimi üzerlerinden ayırmadım. "Onlar İsa'ya işkence ettiler," diye açıkladı büyük annem. "Onu çarmıha gerdiler ve şimdi de bu günahlarının cezasını çekiyorlar." "Hayır, hayır. Bu sözler benim çocuk ruhumun ıstırabını yatıştırmaya yeterli değildi. Ve hayatımda ilk kez merhametin dayanılmaz keskinlikteki acısını hissettim. 10 yaşından daha büyük değildim herhalde. Bir gün bu olayı hatırlayıp her fikrini tartışmasız kabullendiğim babama sorduğumda, "Musevilerin kötü bir halk olduğu doğru mu?" "Kötü halk yoktur çocuğum," diye yanıtladı babam. "Yalnızca kötü insanlar ve iyi insanlar vardır." "O zaman Türkler?" "Onlar için de öyledir." Alemdağ Ormanları. Ben 7 yaşındayken babam aynı mahallede başka bir ev kiralamaya karar verdi. 14 odası, büyük, duvarlarla çevrili bir bahçesi ve 2 avlusu olan çok daha kocaman bir evdi burası. Babam kendini vasat ve mütevazı bir yaşama hiç alıştıramamıştı. İflah olmaz iyimserliği ve tanrı vergisi zengin hayal gücüyle planları hep maddi olanaklarının bir adım önündeydi. Onun bu eğilimleri bir sürü zorluk yaratıyordu. Ancak bunun onu durdurduğu yoktu. Zira o kaderini sessiz sedasız kabullenecek bir adam değildi. O zamanlar oldukça rahat bir hayat sürdürebiliyorduk. Çünkü tekstil fabrikamız iyi iş yapıyordu ve teyzelerim yeni evin kirasını kendileri çalışarak kazandıkları paradan vermeyi kararlaştırmışlardı. Ve biz yeni eve taşınır taşınmaz babam onu kendi zevkine göre döşedi ve mutlu ve rahat bir hayat sürmeye başladık. Dostlar ve akrabalar gelip bizde günlerce kalıyorlardı. Ve babam çarşıya her gidişinde hamallar kilolarla et, pahalı balıklar ve her çeşit taze sebzeyle meyve getirmekteydiler. Evin içi böyle bollukla dolup taşmaya başladığı zaman babam en iyisinin bunu başkalarıyla paylaşmak olacağına karar verirdi. Evin içi yeterince kalabalık değilmiş gibi. Hafta içinde herkes çok sıkı çalışıyordu. Ama pazarları ve kutsal günlerde tüm kazandıklarımızı harcamakla kalmıyor, günü babamın söylemeye bayıldığı gibi telleyip pullamak için tefecilerden bile para alıyorduk. Yaşantımızın o döneminde yılda bir kez ilkbaharda hep birlikte Alemdağ ormanlarına geziye giderdik. Babam iki tane üstü açık kağnı arabası kiralar, biz de onları branda beziyle kaplayıp içlerine saman döşekler, yastıklar, battaniyeler ve her türlü lezzetli yiyeceklerle dolu devasa sepetler yardık. Kadınlar ve çocuklar öküzlerin çektiği arabalarda, erkekler de arkalarında yayan takip ederek akşam inerken zahmetli yolculuğumuza başlardık. Üsküdar'ın sokaklarını ve Çamlıca Tepesi'ni geçip Alemdağ'a doğru yola koyulurduk. Ay ışığı olan bir geceyi seçmek adettendi. Küçük kız kardeşim çok geçmeden annemin kucağında uyuyakalırdı. Ama ben gözlerimi dört açıp çevremi uzun uzun izler, her anın tadına varırdım. Aramızda harika şarkıcılar ve müzisyenler olurdu. Kağnıların gıcırtısına ve öküzlerin boyunlarındaki çıngıraklara eşlik eden hüzünlü havalar söylerlerdi. Dikran dayı bizim neyse ondan şarkı isterdik. O da bize kendi şarkılarını söylerdi ve bazen etraftaki manzaranın ve yaşananların verdiği ilhamla doğaçlama yapardı. Ama benim hepsinden çok istediğim, en çok sevdiğim şarkı olan Memo'nun Yerenik teyze tarafından söylenmesiydi. Bu çok farklı söyleniş biçimleri olan bir türküydü ve herkesin kendi favori memosu vardı. Ama benim için Yerenik teyzeninki eşsiz ve kıyaslanamayacak kadar güzeldi. O önce duraklar olmaz derdi. Ardından bir iki ses duyulurdu. Şu karşıki dağda bir kuzu ölmüş diyeler. Aman Memo, canım Memo, bahtsız Memo, hey! Yerenik teyze şarkıya girip de sesi yükselir yükselmez, diğerlerinin sesleri yavaş yavaş hafifler ve az sonra o tek başına kalırdı. Bu şarkının hepimizin üzerinde derin bir etkisi vardı. Çok geçmeden bütün büyükler içlerindeki derin hüznün yankısı gibi birer birer iç geçirirlerdi. Yeşil dallarla süslü arabalarımız, yıllar önce büyük babalarımın kervanlarını sürdükleri yoldan ilerleyerek Yalnız Selvi Ovası diye bilinen yere doğru hızla yol alırdı. Eski günleri yad eden Dikran dayı bağırırdı. Heyhat Şirin! Heyhat Ferhat! Rakı şişesi elden ele dolaşır, erkekler zor zamanları unutmak için içerlerdi. Arada sırada süt ürünleriyle tıka basa yüklü atlarının ya da katırlarının ardı sıra uzaklardaki köylerinden şehirdeki pazarlara doğru ilerleyen rençberlere rastlardık. Köylü bizi selamlar, bizim erkekler de ona karşılık verirdi. Pazar ola ihtiyar! Uyanık kalmaya çabalasam da en sonunda ben de başımı bir yastığa koyup uykuya dalardım. Şafak vaktinden az önce gözlerimi açardım. Artık Alemdağ ormanları çok yakınımızda olurdu. Arabalar ormanın kıyısına, Kurubaşı denilen yere kadar gelirlerdi. Aşağı iner, kalın dilimler halinde kesilmiş, kızarmış kuzu eti ve babamın sepetlerden çıkarıp hepimize cömertçe dağıttığı, bunu yapmaya bayılırdı, çeşitli pastalar ve hamur işleriyle kahvaltı yapardık. Ben ormanın taze ve ağır kokularıyla, karanlık gölgelerle ve durmak bilmeyen fısıltıları ve hışırtılarıyla büyülenirdim. Patikalarında uzaklaşıp gitmek isterdim. Yılanlar ve kurtlar hakkında tüyleri diken diken eden hikayelerle uyarıldıkça, gizemli ve vahşi hayatın üzerimdeki çekim gücü daha karşı konulmaz hale gelirdi. Korksam da sabah ayazının mı yoksa bilinmeyenin dehşeti mi olduğunu kavrayamadığım bir nedenden dolayı üzerime çöken o titremeye kendimi bırakmaya bayılırdım. 9. ayrımın sonu. Sayfa 83.